Ayrım 21. Kusursuz cinayet yoktur. Kusursuza yakın olanlar vardır. Sevil Atasoy. Sayfa 186. Kusursuz cinayet yoktur. Uzunca bir süredir her pazartesi gecesi bir yandan Kanıt adlı diziyi izlerken, diğer yandan sosyal medyada konuyla ilgili yazılanları takip ediyorum. Bunu yapmam çok doğal. Çünkü dizinin bir parçasıyım. Ara sıra çıkıp bir takım bilgiler vermeye çalışıyor, kendimce hocalığımı sürdürüyorum. Elbette hedefim bir yandan toplumun hak arama bilincini geliştirmek, diğer yandan bir cinayet soruşturmasında en küçük ayrıntının ne denli önemli olduğunun altını çizmek. Bu arada adli bilimlerin farklı alanlarında çalışanlar arasındaki işbirliğinin önemini de vurgulamaya gayret ediyorum. Basit gibi görünse de bu iş bir hayli vaktimi alıyor ama pek de keyif veriyor. Şu satırları kaleme aldığım 2012 başlarında 80 bölümü geride bıraktık. İnşallah siz bu satırları okuduğunuzda hala yayında oluruz. 80 bölümdür diziyi yoksa program mı desek hala bir karar verebilmiş değilim. Kapatırken uzunca bir konuşma yapıyor, bir hayli karmaşık olan konuyu oldukça basite indirgeyerek özetliyor ve kanımca en ilginç kanıtın ne olduğunu söylüyorum ve 80 bölümdür hiç aksatmadan kusursuz cinayet yoktur diyorum. Bu cümlenin sevgili Abdullah Oğuz'un fikri olduğunu ve her bölüm sonunda tekrarlanmasının iyi olacağını, daha ilk bölümün çekimi başlamadan istediğini belirtmeden geçmeyeyim. İşte bu cümleyle ilgili olarak Twitter'da rastladığım bir tweet var ki ne zaman hatırlasam gülüyorum. İçeriği biraz ayıp olduğundan tekrarlamayacağım ama mealen şöyle. Öyle kusursuz bir cinayet işleyeceğim ki sarışın teyze bile şaşacak. Tweet'i atanın kim olduğunu bilmiyorum ama bu yazı onun için. Bakarsınız günün birinde okur ve kusursuz bir cinayetin nasıl işlenebileceğini öğrenerek hepimizi şaşırtır. Eğer sizin bu konuyla uzak yakın ilginiz yoksa, yani birini öldürmeyi kafaya takmadıysanız, lütfen başka bir yerinden kitabı okumaya devam edin. Eğer bu satırları okuyan bir polis, savcı ya da adli bilimciyseniz, yazdıklarımın sizi gülümsetmesini diliyorum. Ölümle, öldürmekle dalga geçmenin pek etik olmadığının farkındayım ama bunca acı, ıstırap ve gözyaşıyla karşılaştığınız meslek yaşamını biraz çekilir hale getirmekten başka hiçbir amacın bulunmadığını bilmenizi isterim. Kusursuz cinayetin tarifi. Madem ki kusursuz bir cinayetin nasıl işleneceğini konuşacağız, önce tanımını yapmamız, daha doğrusu bir tanımda anlaşmamız gerek. Kanımca kusursuz cinayet için yakalanmayacak ve hapse düşmeyecek şekilde bir ya da birkaç kişiyi öldürmek gerekiyor. Bir başka deyişle Amerikan TV dizisindeki Dexter vari biri olmalı. Tabii Michael C. Hall'ün oynadığı seri katil Dexter Morgan karakterinin Miami Polis Teşkilatı'nda çalışan bir kan lekeleri uzmanı olduğunu unutmamalı. Bir başka deyişle, eğer bir kriminal laboratuvar çalışanı ya da cinayet masası polisi iseniz, kusursuz cinayet işleyebilmek için yazacaklarımı okumanıza hiç ihtiyacınız yok. Ne garip ki bir sürü doktor ve polis, işin püf noktalarını gayet iyi bildikleri halde her nedense er ya da geç yakalanmışlardır. Kusursuz cinayet, polisin doğru dürüst delil toplayamaması ya da otopsinin eksikliği, kriminal laboratuvar personelinin deneyimsizliği, teknik olanaklarının bulunmaması yüzünden aydınlatılamayan bir cinayet değildir. Zaten bu konuda ne kadar kalem oynatmış akademisyen varsa, hepsi kusursuz cinayetin zeka ve beceri olduğunda fikir birliği eder. Öte yandan bir cinayet ortaya çıkmışsa, onun kusursuz olamayacağını ileri sürenler de bulunur. Örneğin, Kaliforniya Üniversitesi'nden sosyoloji profesörü Stephen Timmermans'a göre marifet cinayetin işlendiğinin dahi anlaşılamamasıdır. Dolayısıyla cinayet varsa kusur da vardır. Bir motifiniz ve modus operandiniz olmamalı. Önce birini öldürmek için sağlam bir neden bulmaya çalışacağınızı tahmin ediyorum. Size mantıklı ya da mantıksız gelse de her katilin bir motifi vardır. Para, kıskançlık, intikam vesaire vesaire. Ama hemen belirtmeliyim ki katillerin birçoğu motif yüzünden yakalanır. Çünkü polisler öncelikle kurbanın neden öldürülmüş olabileceğini bulmaya çalışır. Bunu bulunca da katile bir adım yaklaşırlar. İşte bu yüzden tamamen yabancı birini ve kesinlikle nedensiz yere öldürmeniz gerekir. Gerçekten de en zor çözülen cinayetler kurbanın tanımadıkları tarafından işlenen ve motifin ne olduğu anlaşılamayanlardır. Diyelim ki yabancı birini hiç nedensiz öldürmeye karar verdiniz. Eğer kurban sayısını arttıracaksanız, yani bir seri katile dönüşmeye niyetiniz varsa orada bir durun. Çünkü her cinayete benzer teknikler kullanmaya başlayacaksınız. Bir başka deyişle modus operandiniz oluşacak. İşte bu durum sizin için ciddi bir tehlike oluşturur. Çünkü polisler benzer cinayetlerin aynı elden çıktığını hemen anlarlar. Dolayısıyla ilk kurbanınızı bıçaklayacaksanız, ikincisine örneğin radyoaktif bir madde yutturmanız gerekir ki şüphe çekmeyin. Radyoaktif dedim de artık polisler onun kullanıldığını dahi bulabiliyor. Şu eski KGB ve onun uzantısı FSB ajanı Alexander Litvinenko'nun Londra'daki ölümünü hatırlarsınız sanırım. 1 Aralık 2006'da yapılan otopsisini izleyen 6 hafta içinde İngiliz polisi hem polonyum 210 ile öldürüldüğünü bulmuş hem de maddenin Londra'daki izini sürebilmişti. Olay yerinde kanıt bırakmayın. Şimdi gelelim işin en önemli kısmına. Olay yerinde bırakmamanız gereken kanıtlara. Çünkü bildiğiniz gibi bir cinayet soruşturmasının en can alıcı noktası olay yeri incelemesidir ve dünyanın her ülkesi bu konuya deli gibi yatırım yapmakta, personel eğitmektedir. Hiç polisi bulunmayan bir ülkede tanımadığınız birini nedensiz yere öldürmeye kalkmanın da sizin için bir anlamı olacağını sanmıyorum. Çünkü böylesi akıl dışı bir işe kalkışmanızın tek nedeni ne kadar zeki olduğunuzu polislere kanıtlamak değil mi? O zaman marifet, polisi iyi çalışan bir ülkede harekete geçmek. Zaten kusursuz cinayette ancak o zaman gündeme gelir. Belki konuyu biraz dağıtacağım ama aklıma gelmişken tarihin en iyi kusursuz cinayetlerinden iki örnek vermek istiyorum. Katillerden birini sadece Karın Deşen Jack olarak tanıyoruz. Onu anlatmama sanırım gerek yok. Şimdilerde çoktan ölmüş olmalı. Diğeri ise Zodiac katili olarak biliniyor. Aralık 1968 ile Ekim 1969 arasında yaşları 16 ile 29 arasında 30'a yakın kişiyi öldürdüğü sanılıyor. Belki o da öldü, belki başka bir suçtan cezaevinde, belki de sallanan koltuğuna oturmuş okyanusu seyretmektedir. İlerleyen satırlarda başka kusursuz cinayetler işleyenlerden de söz edeceğim. Az önce belirttiğim gibi olay yerinde kanıt bırakmamanız gerekiyor. Eskiden bunu yapmak kolaydı. En önemli kanıt parmak iziydi. Eldiven takarak konuyu çözmek mümkündü. Ya da ayakkabı iziydi. Başkasının ayakkabısını giyerek daha küçük numara rahatsızlık vereceğinden genellikle birkaç numara daha büyük ayakkabı giyerlerdi. Suç işlendiğinde polisin katili bulma şansı azdı. Gerçi Sherlock Holmes zamanında yani 100 yıl öncesinde bile katillerin daha büyük ayakkabı giyme olasılığı göz önünde tutulurdu ama olsun yine de iz bırakmamak daha kolaydı. Şimdi işler bir hayli zorlaştı. DNA çıkalı mertlik bozuldu. Çünkü başınıza bone, elinize eldiven, ağzınıza maske, gözünüze gözlük, üzerinize tulum geçiremediğiniz takdirde geride biyolojik delil bırakacağınız muhakkak. Astronot gibi giyinip dikkat çekmeden ortalıkta dolaşmak ve birini öldürmek oldukça rahatsızlık verici ve zor ama tek bir kıl, tükürük damlası ya da kepekten DNA elde edilebileceğini düşünürseniz başka çareniz yok. Aman dikkat sinek sokmasın. Öldüreceğiniz kişinin üzerinize tükürüp kusması bir yana, parmağının ucuyla bile size değmesine izin vermeyin. Tabii siz de ona dokunmayın. Ağzınızı açıp tek kelime konuşmayın, hatta nefes bile alıp vermeyin. Heyecanlanıp idrarınızı kaçırmayın, sakız çiğnemeyin ve sakın acıkıp, susayıp bir şeyler yiyip içmeyin. Bir sürü katil hep bu yüzden yakayı ele vermiştir. Olay yerindeki bitkilere, ot ve çiçeklere değmeyin, çamura, toprağa, kuma kesinlikle basmayın. Her ne olursa olsun evinde hayvan besleyen birini öldürmeye kalkmayın. Olay yerinde sizi ısıran, sokan, gagalayan, hatta değen herhangi bir canlı olursa onu hemen yakalayın ve yiyin. Yoksa DNA'nızı, dolayısıyla sizi bulmalarını engelleyemezsiniz. Aralık 2008'de Finlandiya'nın Lapua kentinde çalınmış ve terk edilmiş araçtan delil toplayan memur Sakari Palomeki, dolaşmakta olan kara sineği kriminal laboratuvara göndermiş, sineğin kanından hırsızın DNA profili elde edilmiş ve adam bu sayede yakalanmıştı. 10 yıl kadar önce 71 yaşındaki Avustralyalı kadının öldürüldüğü, Tasmanya ormanları yakınlarındaki evde yapılan olay yeri incelemesinde dedektif Mick Johnston, tek bir sülükten başka kanıt bulamadı. Sülüğün kanı incelendi ve katilin DNA profili saptandı. Ama kim olduğu anlaşılamadı. 2008 sonlarında Peter Cannon uyuşturucu satarken yakalandı. DNA profili veri tabanına yüklendi. 2001 yılında yaşlı kadının evinde bulunan sülüğün kanındaki profili tuttuğu görüldü. Cannon 21 yıla mahkum oldu. Şimdi gelin de kusursuz cinayet yoktur demeyin bakalım. Nerede, nasıl, neyle karar verin? Elbette olay yerinin neresi olacağı da çok önemli. Hedefinizi evinize çağırmayacak, otomobilinize almayacak ya da onun evine gitmeyip aracına binmeyecek kadar akıllı olduğunuzu varsayıyorum. Kısacası olay yeriyle ne onun ne de sizin herhangi bir bağlantınız olmalı. Nasıl buluşulacağı da çözülmesi gereken bir mesele. Otomobile, otobüse, hele taksiye hiç binmeyin. Binerseniz taksi şoförünü de öldürmeniz gerekecek. En iyisi bisiklete binmek. Yukarıda anlattığım kıyafetle bisiklet sürerken dikkat çekmemeye gayret edin. Kesinlikle telefon etmeyin. Kimileri duman sinyali göndermenin işe yaradığını yazıyor ama ben bunu da gayet tehlikeli buluyorum. Dumanı görünce yangın var diye bağıracak meraklı bir komşu en azından bizim ülkemizde mutlaka çıkacaktır. Gelelim cinayet silahına. Kuşkusuz ilk akla gelen ve en popüler olanı bir buz çubuktur. Ne de olsa cinayet sonrası kendi kendini yok eder. Tıpkı görevimiz tehlikedeki teyit kaseti gibi. Biraz pratik yapmanız gerekecek. Çünkü hem buz çubuğunu imal etmek, hem olay yerine taşımak, hem de erimeden, kırılmadan birine saplayabilmek, üstelik ölümcül bir noktasına denk getirebilmek, el çabukluğu ve beceri gerektirir. Film ve dizilerde gördüklerinize pek itibar etmeyin. Şimdiye kadar bunu başarabilmiş bir katil bilmiyorum. Belki siz ilki olursunuz. Bu durumda tek çare çok uzaktan birini öldürmeye çalışmak. Örneğin düşünce gücüyle. İsterseniz bunun üzerinde biraz çalışın. Cesedi ortadan kaldırın. Diyelim ki buraya kadar olan her şeyi kusursuzca becerdiniz. Şimdi sıra cesedi tanınmaz hale getirip ortadan kaldırmaya geldi. Basit gibi görünmekle birlikte en zor olanı bu. En sık başvurulan çözüm ise asit. İngiliz John George Hake, gazete okumayı bile günah sayan bir ailenin çocuğuydu. Eğitimini üstün başarılarla bitirdi. 1930'larda basit bir sahtecilikten ilk kez hapse düştüğünde sülfat asidinin nimetlerini öğrendi. Hatta asite atılan sıçanların yarım saatte yok olup gittiğini kendi gözleriyle de gördü. Cezaevinden çıktığında çalışarak bir yere varamayacağına çoktan karar vermişti. Zengin ve orta yaşlı kadınları baştan çıkarmaya, paraları bittikten sonra öldürmeye, cesetlerini sülfat asitli bidonlara atıp oluşan çamuru bahçeye dökmeye başladı. Hake'in son kurbanı dul bayan Olivia Durant Duncan'dı. Kadının ortadan kaybolması üzerine bazı sorular sormak üzere Hake'in Londra'da Gloucester Sokağı 79 numaradaki evine gönderilen polis memuru, yanına arkadaşı adli patolog Dr. Kate Simpson'ı da aldı. Bahçede dolanan doktorun gözüne kiraz tanesi büyüklüğünde bir taş takıldı. Dikkatsiz birinin kolayca çakıl taşı sanacağı cisim aslında bir safra kesesi taşıydı. Ertesi gün doktor ve ekibi bahçeden 250 kilo kadar çamur topladı. İçerisinde insan yağı ve bir diş protezi buldular. Hastane kayıtları incelendiğinde bayan Olivia Durant Duncan'ın safra kesesinde taş olduğu ve protez taktığı ortaya çıktı. Kadının cesedi bulunamamış olsa da bu deliller 6 Ağustos 1949'da Hake'i Londra'nın güneyindeki Wandsworth cezaevinin dar ağacına götürmeye yetti. Bu nedenle dikkat edin. Eğer cesedi asitle ortadan kaldırmayı planlıyorsanız, safra kesesi ya da böbrek taşı olmadığından, protez takmadığından, ömründe hastaneye gidip tek bir röntgen filmi bile çektirmediğinden emin olmalısınız. Bir diğer olasılık, 1980'lerin sonunda eski CIA ajanı Richard Crafts'ın bulduğu çözümdür ki o da elektrikli testeredir. Richard, Pan Am Havayolu şirketinin bir hostesi olan karısını öldürmeyi kafasına koymuştu. Genç kadını öldürdükten sonra bir elektrikli testere ile tavla zarı büyüklüğünde parçalara ayırıp Newtown, Connecticut'taki evlerinin yakınındaki Zoa Gölü kenarına serpti. Böylelikle çakıl taşlarının arasındaki Hellcraft'ın beden parçalarını kimse fark etmeyecekti. Ama öyle olmadı. Kadının bedeninin sadece binde birini oluştursa da bir tutam saç, bir tek parmak kemiği, baş parmağın tırnağı ve tek bir dişini bularak 1989 yılında emekli CIA ajanını 50 yıl hapse mahkum ettiler. Nerede hata yaptı diye sorarsanız eğer, bir değil iki hatası var. İlki eve yeni bir derin dondurucu almak. İkincisi testereyi göle atmak. Kıssadan hisse. Sakın cinayet öncesinde alışveriş yapmayın, hele buzdolabı ya da testere kesinlikle almayın. Birkaç kusursuz cinayet. Bu kitapta yer alan Zevkine Ölüm başlıklı denememde de yer verdiğim Kara Yıldız Çiçeği, Black Dahlia lakaplı 3 yaşında bir çocuğu olan Elizabeth Short'u, kimin tam orta yerinden ikiye böldüğü ve ağzını kulağına kadar keserek tanınmayacak ölçüde çirkinleştirip parçalarını Los Angeles'ın Leimert Parkı'na attığı bilinmiyor. Ancak unutmayalım ki cinayet 1947 yılının Ocak ayında işlenmişti ve bundan yarım asır öncesinin polisi bugünkü kadar teknolojik desteğe sahip değildi. Savaşçı lakabıyla tanınan büyük kumarbaz ve inşaatçı Japon Akio Kasiwagi'yi yine bir Ocak ayında, bu kez 1992'de Fuji Dağı yakınlarındaki evinde bir samuray kılıcıyla 150 parçaya ayıranın da kim olduğu henüz bilinmiyor. Akio Kasiwagi, Las Vegas ve Atlantic City kumarhanelerinde büyük paralar kazandı, milyon dolarlar kaybetti. Hatta 10 milyon dolarlık borcunu ödemediği için Atlantic City'nin sahibi Donald Trump ile mahkemelik bile oldu. Martin Scorsese'in 1995 yapımı Casino adlı filminde Nobu Matsuhisa'nın oynadığı K.K. Ishikawa karakteri onun yaşamından esinlenilmiştir. Onu öldüren muhtemelen bir tetikçiydi, azmettiren ise muhtemelen bir kumarhane sahibi. Dipnotu okursanız kimden söz ettiğimi anlarsınız. Aralık 1996'da 6 yaşındaki küçük güzellik kraliçesi John Bennett Patricia Ramsey'in ailesi çocuğun kaçırıldığını ve merdivenlere bırakılan bir mektupta 118 bin dolar fidye istendiğini polise bildirdiler. Çevrede yapılan aramada herhangi bir ipucuna rastlanmayınca polis ailenin oturduğu evi aramaya karar verdi ve kaçırma ihbarından tam 8 saat sonra evin bodrum katında kızın cansız bedenini buldu. Künt bir cisimle başına vurulmuş ve boğulmuştu. Annesi, babası ve 9 yaşındaki ağabeyi yıllarca Colorado polisinin bir numaralı zanlıları olduğu halde gelişen teknoloji yardımıyla 2003'te kızın elbisesi üzerinde bir yabancı erkeğe ait DNA bulunması soruşturmanın yönünü değiştirdi. Polis aileden özür diledi. Çocuğun katilinin henüz bulunamamış olması cinayeti kusursuz olarak nitelendirmemizi gerektiriyor. Ama dosyanın kapatılmamış olduğunu da belirtelim. Bakarsanız günün birinde katil Colorado'nun Gilpin bölgesindeki bir trafik kontrolüne takılır ve sadece alkolmetreye üflemekle kurtulacağını sanırken 2007'den bu yana uygulandığı gibi kanı ve tükürük örneği de alınır, böylelikle DNA veri tabanına giriverir. Şimdilik kusursuz bir atlayış. Şimdi anlatacağım cinayet değil ama ilginizi çekeceğini sanıyorum. 24 Kasım 1971'de Dan Cooper adını vererek 20 dolara tek yön uçak bileti satın alan takım elbiseli, kravatlı, güneş gözlüklü adam, Portland, Oregon'dan kalkan ve Seattle, Washington'a giden Northwest Orient 727 uçağına bindi. Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra hostesten viski istedi ve bir sigara yaktı. O zamanlar uçakta sigara içilebiliyordu. Hostes viskiyi getirdiğinde ona bir kağıt uzattı. Kağıtta, "Çantamda bomba var, gerekirse kullanırım. Uçağı kaçırıyorum, gel yanıma otur" yazılıydı. Cooper, 4 paraşüt ve 200 bin dolar karşılığında Seattle'a indiklerinde 36 yolcunun gitmesine izin vereceğini söyleyince pilot Kule ile konuştu. Kule FBI'ya haber verdi, FBI adamın söylediklerinin yapılmasını istedi. Uçak indi, yolcular çıktı, uçak yeniden havalandı. Cooper pilota Meksika'ya doğru olabildiğince alçaktan uçmasını emretti ve Cascade dağlarının yamaçlarında uçağın kapısını açarak sırtında paraşüt aşağıya süzülüverdi ve bir daha onu gören olmadı. Aradan 40 yıl geçti. FBI 1000'e yakın zanlıyı sorguladı, bir yere varamadı. Gazetecilerin D.B. Cooper adını taktığı adam, Amerikan tarihinin çözülememiş ilk ve son uçak kaçıranı olarak tarihe geçti. Ama hikayenin devamı var. 2001'de D.B. Cooper'ın atlamadan önce uçağın içinde bıraktığı kravatın üzerindeki metal klipsten DNA profili elde edildi. Ancak kime ait olduğu anlaşılamadı. Bundan birkaç ay önce, yani 2011 sonlarına doğru, çok ilginç bir gelişme yaşandı. Marla Cooper adlı bir kadın, FBI'ya başvurarak paraşütle atlayan adamın dayısı Lynn Doyle Cooper olduğunu söyledi. Uçağın kaçırılmasının hemen ertesi günü, dayının yaralanmış şekilde evlerine geldiğini, trafik kazası geçirdiğini söylediğini, şükran yemeğini birlikte yediklerini anlattı. Dayı yemekten sonra ayrılmış ve 1999'da ölüm haberini alıncaya dek bir daha onu görmemişlerdi. O tarihte 8 yaşında olduğunu anlatan Marla, 40 yıllık bu aile sırrını daha fazla gizleyemeyeceğini belirttikten sonra FBI ajanlarına üzerinde dayısının parmak izi ve DNA'sının olduğunu düşündüğü bir de gitar penası verdi. Şu satırları kaleme alırken DNA sonuçları henüz çıkmamıştı. Cooper'ın kusursuz atlayışı, uçakların içinde bir dizi güvenlik önlemlerinin alınmasına neden oldu. Hatta bazı uçaklara sivil polisler yerleştirildi. Buna rağmen 1972'de 30 kadar kişi para toplamak amacıyla uçak kaçırabildi. Kimileri aynen Cooper'ı taklit ederek paraşütle atladı. Biri Başkan Nixon'ı öldürmek üzere uçağı Beyaz Saray'a indirmeye kalkıştı ama başaramadı. 1973'ten itibaren tüm yolcular ve bagajlar aranmaya başlandı. Tek yumurta ikiziniz var mı? Tek yumurta ikizlerinin DNA profili birbirinin aynıdır. En azından polislerin incelediği bölgelerde aynıdır. Bu yüzden olay yerinde ya da cinayet silahı üzerinde ikizlerden birinin DNA'sı bulunursa, ikizlerden hangisinin suçu işlediğini anlamaları şimdilik mümkün değil. Yakın bir gelecekte buna epigenetik sayesinde bir çözüm bulunacak ama henüz araştırma safhasında. Bu yüzden eğer tek yumurta ikiziniz varsa önümüzdeki 1-2 yıl içinde istediğiniz kişiyi öldürebilir, suçu ikizinizin üzerine atabilirsiniz. O da kendisinin masum olduğunu söylerse işin içinden çıkamayacaklarından iki ihtimal var. Ya her ikinizi serbest bırakırlar ya da her ikinizi hapsederler. Amerika, Almanya, Malezya ilkini yapıyor. Biz de ne yaparlar bilemem. 2009'da Berlin'in ünlü alışveriş mağazası KDV'den 6,8 milyon dolar değerinde mücevheri çalanın tek yumurta ikizlerinden Lübnanlı Hasan mı, Abbas mı olduğu anlaşılamayınca her ikisi serbest bırakılmıştı. 2005'te Houston'da genç kızı birlikte kaçıran tek yumurta ikizlerinden hangisinin tecavüz ettiği bulunamayınca suçlu hapsedilememiş, 2009'da Malezya'da otomobildeki uyuşturucuyu ikizlerden Satis'in mi yoksa Sabariş'in mi kaçırdığı anlaşılamayınca idam cezası verilememişti. Kısacası bir tek yumurta ikiziniz varsa bundan yararlanabilirsiniz. Tabii DNA'nın olay yerinde bırakılabilecek tek kanıt olduğunu düşünecek kadar akılsızsanız. Su içinde cinayete ne dersiniz? Her ikisi iyi birer yüzücü ve dalgıç olan Amerikalı karı koca Swain'ler, 1999'da İngiltere'ye bağlı Virgin Adaları'ndan Tortola açıklarında 25 metre derinlikteki bir gemi batığını incelemek üzere scuba dalışındaydılar. David o gün sudan tek başına çıktı. Karısı Shelly Tyre gökyüzünü bir daha göremedi. Birkaç gün sonra cesedi karaya vurdu. Adada yapılan otopsiye göre ölüm nedeni havasızlıktan boğulmaydı. Yerel polisin önce bir deniz kazası olarak kapattığı soruşturma, genç kadının ailesinin itirazı üzerine yeniden açıldı. Çünkü Shelly Tyre'ın maskesi yırtıktı, oksijen tüpünün hortumu kesikti, paletlerinden biri kuma gömülmüştü. Bilir kişiler bu bulguları David'in karısına arkadan yanaştığı, maske ve tüpe zarar vermek suretiyle kadını öldürdüğü şeklinde yorumlandı. Savcı, David Swain'in dikkatli planladığı ve kusursuzca hayata geçirdiği cinayeti, karısının 630 bin dolarlık hayat sigortasına konmak ve sevgilisiyle birlikte olmak amacıyla işlediğini iddia etti. Sonuçta bir jüri 10 Kasım 2009'da yani genç kadının ölümünden 10 yıl sonra, David'i karısını öldürmekten 25 yıl hapse ve 3,5 milyon dolar tazminata mahkum etti. Ancak David Swain masum olduğunda ısrar etti, avukatları adada otopsinin eksik yapıldığını, kadının kalp krizi ya da beyin kanamasından da ölmüş olabileceğini, Swain'i olaya bağlayan bir tek görgü tanığı olmadığını, DNA elde edilebilecek herhangi bir biyolojik delil de bulunmadığını ileri sürerek kararı temyize götürdüler. 29 Ekim 2011'de David Swain yeniden özgürdü. Doğu Karayipler Yüksek Temyiz Mahkemesi delil yetersizliğinden beraatine karar verdi. Gerçi David 12 Aralık 2011'de yeniden gazete manşetlerindeydi ama bu kez cinayetten değil, alkollüyken yaptığı yasa dışı U dönüşü yüzünden. Şimdi David'in başarısından etkilenip Karayip Adaları'nda karınızı öldürmeye kalkmayın sakın. Polis müdürünü değiştirdiler. Bir de sudan çıkan cesedin kalp krizinden mi yoksa havasızlıktan boğularak mı öldüğünü artık anlayabiliyorlar. 21. ayrımın sonu sayfa 195.